Ayrım 16. Görmek. José Saramago. Sayfa 144. Ölü sayısı şimdiden 23'e ulaştı. Yıkıntıların altından daha ne kadar ceset çıkarılacağı da bilinmiyor. Şu anda en az 23. Sayın İçişleri Bakanı diye yineliyordu başbakan. Sağ elinin ayasını masasının üzerine yayılmış gazetelere vurarak, medya saldırıyı beyaz oyuncularla bağlantısı olan terörist bir grubun gerçekleştirdiği konusunda neredeyse hemfikir Sayın Başbakan. İlk olarak benim huzurumda bir daha asla beyaz oyuncu sözünü kullanmamanızı rica ediyorum ve bunu yalnızca incelik göstermiş olmak için yapmanızı istiyorum. O kadar. İkinci olarak da sizin için neredeyse hemfikir sözü ne anlama geliyor bana onu açıklamanızı istiyorum. Yalnızca iki istisna, kamuoyunda yayılmaya başlayan düşünceye karşı çıkan, o konuda derin bir soruşturma yapılmasını isteyen iki küçük gazete olduğu anlamına geliyor. İlginç, şu gazetenin sorduğu soruya bir bakın, Sayın Başbakan. Başbakan yüksek sesle okudu. Buyruğun nereden geldiğini bilmek istiyoruz. Bir de önceki kadar doğrudan değil ama aynı kapıya çıkan şu başlık. Birilerine neye mal olursa olsun gerçeğin ortaya çıkarılmasında ısrar ediyoruz. İçişleri Bakanı sözünü sürdürdü. Telaşlanacak bir şey yok. Kaygılanmak gerektiğini düşünmüyorum. Hatta böyle kuşkuların belirtilmesi, insanların duyduğu her şeyin sahibinin sesi olmadığını düşünmeleri açısından iyi. Bu 23 ölünün ya da daha fazlasının öyle ya da böyle mi söylüyorsunuz bana? Önceden hesaplanmış bir risk söz konusuydu Sayın Başbakan. Olup bitene bakılırsa çok kötü yapılmış bir hesap. Olaya bu açıdan da bakılabileceğini kabul ediyorum. Tahrip gücü düşük, etrafa yalnızca biraz korku salacak bir düzenek düşünmüştük. Ne yazık ki öyle olmadı. Emir komuta zincirinde bir hata yapıldığını düşünüyorum. Tek nedenin bu olduğundan emin olmak isterdim. Sözüme güvenin Sayın Başbakan, buyruğun bizden gerektiği gibi çıktığından kuşkunuz olmasın. Sözünüze güveneyim, öyle mi Sayın İçişleri Bakanı? Yani benim denetlediğim kısma kadar olan bölümüne. Evet, o bölüme. Öyle ya da böyle birkaç kişinin ölebileceğini biliyorduk. Tamam ama 23 kişi değildi herhalde. Yalnızca 3 kişi olsaydı onlar da aynen o 23 kişi gibi ölecekti. Sorun ölü sayısında değil. Sorun aynı zamanda ölü sayısında amaca ulaşmak isteyen araçlara razı olur. Bunu size anımsatmama izin verin. Bu tümceyi şimdiye kadar çok sık işittim. Evet ama bu sonuncusu olmayacak. Gelecek defa benim ağzımdan işitmeseniz de Sayın İçişleri Bakanı, derhal bir soruşturma komisyonu kurun. Hangi sonuca varmak için Sayın Başbakan? Komisyon çalışmaya başlasın. Gerisini sonra düşünürüz. Hay hay, kurbanların ailelerine her türlü yardımı yapmak için gerekli önlemleri alın. Hem yaşamını yitirenler, hem hastaneye kaldırılanlar için, cenazelerle ilgilenmesi için belediye meclisine talimat verin. Bu gürültü patırtı arasında belediye başkanının istifa ettiğini size söylemeyi unuttum. İstifa mı? Neden peki? Ya da daha doğrusu görevini bıraktı. İstifa etmiş ya da görevini bırakmış olması şu anda umurumda değil benim. Bilmek istediğim yalnızca davranışının nedeni. Patlamadan hemen sonra metro istasyonuna gitti ve sinirleri laçk oldu. Orada gördüklerini kaldıramadı. Kimse kaldıramazdı. Ben bile kaldıramazdım. Sizin de kaldıramayacağınızı düşünüyorum Sayın İçişleri Bakanı. Bu ani ayrılmanın ardında bir başka nedenin olması gerekiyor. Olaydan hükümetin sorumlu olduğunu düşünüyor. İmalarla ve kuşkularla yetinmedi. Çok açık konuştu. Yukarıdaki düşünceyi o iki gazeteye fısıldayan o olabilir mi? Çok iştenlikle söylüyorum Sayın Başbakan. Sanmıyorum ama bununla birlikte suçu onun üzerine yıkmak isterim. Bundan sonra ne yapacak o adam? Karısı doktor, hastanede çalışıyor. Evet, tanıyorum onu. Kendine yeni bir iş buluncaya kadar aç kalmaz. Peki bu arada... Bu arada Sayın Başbakan, eğer söylemek istediğiniz buysa gözümü ondan hiç ayırmayacağım. O adamın aklına hangi şeytan girmiş olabilir? Bana çok güvenilir bir insan gibi geliyordu. Partinin dürüst bir üyesi, iyi bir politik kariyeri olan, geleceği çok parlak bir adam. İnsanoğlunun kafası, içinde yaşadığı dünya ile her zaman tam uyum içinde olmaz. Kimi insan kendini olayların gerçeğine uyarlamakta zorlanır. Zayıf kişilerdir bunlar, akılları da karışıktır. Korkaklıklarını haklı göstermek için sözcüklerden ustaca yararlanırlar. Görüyorum ki siz bu konuda çok ileri bir uzmanlık düzeyine erişmişsiniz. Bilginiz kişisel deneyimlerinizden mi kaynaklanıyor? Gerçekten söylediğiniz gibi olsaydım, bu hükümette İçişleri Bakanlığı yapar mıydım? Yapmazdınız sanırım ama bu dünyada her şey olası. İşinin ehli işkencecilerimizin de eve döndüklerinde çocuklarını öptüklerini, hatta bazılarının sinemada ağladığını düşünüyorum. İçişleri Bakanı da bu kuralın dışında kaldı söylenemez. Ben çok duygusal bir adamım. Bunu öğrendiğime çok sevindim. Başbakan yavaş yavaş gazeteleri karıştırdı, iğrenme ve kaygıyla karışık bir duygu içinde fotoğraflara tek tek baktı ve şunu söyledi. Sizi bakanlık koltuğundan neden atmadığımı bilmek istediğinizden hiç kuşkum yok. Evet Sayın Başbakan, hangi nedenlerle bunu yapmadığınızı merak ediyorum. Sizi görevden alsaydım, ya insanlar sizi yapılan hatanın niteliği ve derecesi ne olursa olsun olup bitenden doğrudan sorumlu tuttuğumu sanacaklardı ya da yalnızca böyle bir şiddet hareketini öngörmeyip başkenti kendi yazgısıyla baş başa bırakma beceriksizliğini gösterdiğiniz için cezalandırdığımı düşüneceklerdi. Kafanızdaki nedenlerin bunlar olduğunu çok iyi seziyorum. Oyunun kuralını bilirim ben. Elbette üçüncü bir olasılık daha var. Her zaman her şey olabilir. Ne var ki o uzak bir olasılık olduğu için konu dışı kalıyor. Hangi olasılık? Bu saldırının gizini halka açıklamanız. Sayın Başbakan, herkesten çok daha iyi bilirsiniz ki hangi dönemde ve hangi ülkede olursa olsun hiçbir İçişleri Bakanı kendi bakanlığı içindeki rezillikleri, utançları, ihanetleri ve suçları açığa vurmak için şimdiye kadar ağzını asla açmamıştır. Dolayısıyla içinizi rahat tutabilirsiniz. Ben bir istisna olmayacağım. O bombayı oraya bizim koydurttuğumuz öğrenilirse, beyaz oy atmış olan seçmenlere eksikliğini duydukları son kozu da vermiş oluruz. Beni bağışlamanızı dilerim Sayın Başbakanım ama bu sözler bende olaylara bakarken ters mantık yürüttüğünüz izlenimini uyandırıyor. Neden? Ve izin verirseniz şunu da söyleyeyim ki bu sözler sizin her zamanki düşünce tutarlılığınızla bağdaşmıyor. Daha açık konuşun. Öğrenilsin ya da öğrenilmesin o insanlar bu olaydan sonra haklı görüneceklerse bu onların zaten önceden de haklı olduklarını gösterir. Başbakan önündeki gazeteleri kenara itti ve şöyle dedi. Bütün bunlar bana harekete geçirdiği büyülü güçleri durdurmayı bilemeyen büyücü çırağı öyküsünü anımsatıyor. Sayın Başbakan, bu durumda büyücü çırağı kim oluyor? Onlar mı, biz mi? Korkarım ki her iki taraf da öyle. Onlar çıkış olmayan bir yola girdiler ve bunun yol açacağı sonuçları düşünmediler. Ve biz de onlara çelme taktık. Aynen öyle ve şimdi söz konusu olan bundan sonra hangi adımın atılacağı. Hükümet açısından atılacak adım belli. Baskıyı sürdürmek, hepsi bu. Şurası açık ki bu son olaydan sonra daha ileri gitmememiz gerekiyor. Ya onlar buraya gelmeden önce bana verilen bilgiler doğruysa bir gösteri hazırlığı içinde olmaları gerekiyor. Gösteriyle ne elde etmeyi umuyorlar? Gösteriler hiçbir zaman hiçbir işe yaramaz. Öyle olmasaydı bunu yapmalarına öteden beri izin vermezdi. Sanırım patlama olayını protesto edecekler. İçişleri Bakanlığı'nın iznine gelince bu kez izin almak için zaman bile yitirmeyeceklerdir. Bu açmazdan bir gün kurtulabilecek miyiz? Bu ister usta ister çırak olsun. Büyücülerin elinde değil Sayın Başbakan. Ne var ki sonunda her zaman olduğu gibi güçlü olan kazanacak. Son anda kim güçlü olursa o kazanacak ama biz henüz o noktada değiliz. Bugün elimizde tuttuğumuz güç zaman olur, yetersiz kalabilir. Benim güvenim tam Sayın Başbakan. Örgütlü bir devlet bu tür savaşlarda yenik düşmez. Yoksa dünyanın sonu gelir. Ya da bu yeni bir dünyanın başlangıcı olur. Bu sözlere ne yanıt vereceğimi bilemiyorum Sayın Başbakan. Başbakanın kafasının içinde bozguncu düşünceler varmış demeye kalkmayın yeter. Bu aklın ucundan bile geçmez. Ne mutlu bana. Düşüncelerinizi saf, kuramsal planda ifade ettiğiniz açık Sayın Başbakan. Aynen öyle. Bana ihtiyacınız yoksa ben işimin başına döneyim. Devlet başkanı bana aklına parlak bir fikir geldiğini söyledi. Neymiş? Düşüncesini somutlaştırmak istemedi. Olayların gelişmesini bekliyor. Umarım bir işe yarar. Devlet başkanı o. Ben de aynen bunu söyledim. Gelişmelerden beni haberdar edin. Elbette Sayın Başbakan. Yakında görüşürüz. Görüşürüz Sayın Başbakan. İçişleri Bakanlığı'na ulaşan bilgiler doğruydu. Kent halkı gösteri yapmaya hazırlanıyordu. Kesin ölü sayısı 34'ü geçmişti. Kimin aklına nereden geldiği bilinmiyordu ama halk o düşünceyi duraksamasız kabullenmişti. Buna göre ölülerin normal ölüler gibi mezarlığa defnedilmemesi, kömürleşmiş bedenlerinin metro istasyonu önündeki parkın içinde yapılacak bir toplu mezarda ilelebet korunması gerekiyordu. Bununla birlikte sağa meyilli oldukları bilinen ve saldırının medyanın açıkladığı gibi devlete karşı komplo kurmuş olanlara doğrudan bağlı küçük bir terörist grup tarafından gerçekleştirmiş olduğuna sarsılmaz biçimde inanmış az sayıdaki bazı aileler masum ölülerini kamuya mal etmeyi reddetmişlerdi. Onlar kesinlikle hiçbir suça karışmadılar diye bağırıyorlardı. Çünkü tüm yaşamları boyunca kendilerine ve başkalarına ait olana saygılı davranmışlardı. Çünkü oylarını ana babaları ve ataları gibi kullanmışlardı. Çünkü onlar birer düzen insanıydı. Bundan böyle de her biri öldürücü şiddetin ardında bıraktığı birer şehit sayılırlardı. Belki de kamu dayanışmasına bu ölçüde karşı çıkmaya insanların rezalet gözüyle bakmasını önlemek için onların kendilerine ait aile kabristanları ve bağlı oldukları çok köklü sülale gelenekleri olduğunu, buna göre tüm yaşamları boyunca birlikte yaşamış olan o insanların öldükten sonra da aynen yukarıda ifade edildiği gibi ilelebet kucak kucağa yatmaları gerektiğini ileri sürüyorlardı. Ama bunu farklı bir üslupla söylüyorlardı. Dolayısıyla toplu mezara 34 değil, 27 kişi gömülecekti. Bu durum söz konusu sayının da oldukça yüksek olduğunun kabul edilmesini engellemez elbette. Kimin gönderdiği bilinmeyen ama belediye meclisi tarafından gönderilmediği kesin olan İçişleri Bakanı, eski belediye başkanının istifasının kabul edildiğini bildiren yazıyı yayınlatıncaya kadar o meclisin başsız kalacağını artık biliyoruz. Ne diyorduk? Kimin gönderdiği bilinmeyen, üzerinde birçok kol bulunan muazzam bir iş makinesi, hani şu çok amaçlı, her tuttuğunu başka bir şeye dönüştüren, insan bir kez soluk alıncaya kadar bir ağacı kökünden söken, 27 mezarı kaşla göz arasında kazabilecek dev bir Lenduha Park'ın içinde belirdi. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün mezar kazıcıları, onlar da kendi geleneklerine bağlıydı, işi zanaatsal yöntemli, yani kazma kürek ile yapacaklarını bildirmeselerdi, adı geçen makine onu da yapabilirdi. Makine çalışacağı bölüm üzerinde yükselen tam yarım düzine ağacı kökledi. Kompresörlü silindiri ile sıkıştırıp düzledikten sonra ardında sanki öteden beri mezarlık ve ebedi istirahat yeri olarak ayrılmış gibi duran bir alan bıraktı. Makineden söz ediyoruz. Sonra söktüğü ağaçları ve gölgelerini bir başka yere dikmek üzere çekip gitti. Saldırı yapılalı 3 gün olmuştu ki kent sakinleri sabah erkenden sokağa çıkmaya başladı. Üzüntülü bir ifadeyle sessizce geçiyorlardı. Çoğunun elinde beyaz bayrak vardı. Herkes sol koluna beyaz bir pazubent takmıştı. Cenaze işleri protokol uzmanları kalkıp da yas işaretinin beyaz olamayacağını söylemesinler bize. Çünkü biz bu ülkede vaktiyle böyle bir adet olduğunu kesinlikle bildiğimiz gibi Çinlilerin bunu öteden beri uyguladıklarını da biliyoruz. Ayrıca bu olay Japonya'da meydana gelseydi her Japon'un mavilere bürüneceğini de anımsatabiliriz. Saat 11'de meydan hınca hınç dolmuştu ama ciğerlere çekilip bırakılan havanın, alınıp verilen solukların fısıltısı, yani oksijenin o insanların kanını besleyişi duyuluyordu. Soluk al, soluk ver. Soluk al, soluk ver. Neyse, tümceyi burada bitirmeyelim. Ta ki o insanların oraya geliş nedenleri birdenbire ortaya çıkıncaya dek. Sayısız beyaz çiçek görülüyordu. Yığınla kasımpatı, gül, zambak, yılan yastığı, kimi yerde yarı saydam beyazlıklı bir kaktüs çiçeği. Ortalarındaki siyah noktaları hoş gördüğümüz binlerce papatya vardı. 20 adım ötede sıraya dizilmiş tabutlar, ölülerin aileleri ve dostları tarafından omuzlara kaldırıldı. O iş bitip mezar çukurlarının olduğu yere varıldığında, tabutlar meslekten mezarcıların ustalıkla uyarılarıyla ipler kullanılarak ağır ağır çukurlara indirildi. Her defasında aşağıdan boğuk bir tak sesi işitildi. Metro istasyonu yıkıntılarının hala kömürleşmiş ceset kokuları yükseliyordu sanki. Çoğu insan bu kadar heyecan verici bir cenaze töreninin, böylesine yürek yakan bir toplu matemin, ülkedeki farklı dinsel kuruluşlar tarafından sağlanan, görevlilerin oluşturduğu, teselli edici buğularla yumuşatılma yoluna başvurularak yaşamlarını yitirmiş olanların, ruhlarının öteki dünyaya neden en emin yoldan gönderilmediğini, böylelikle de yaşamını yitirmeyenlerin oluşturduğu, bireyleri dört bir yana savrulmuş topluluğun, birlik ve beraberliğin kucağına yeniden oturmasını sağlayacak, ekümenlik uygulaması yapma fırsatının neden heba edildiğini anlamakta zorluk çekecektir. Göz yaşartıcı bu eksikliğin nedeni olsa olsa, farklı inançlara sahip kiliselerin beyaz başkaldırıyla işbirliği içinde görülmekten çekinmesi olabilir. Elbette en azından taktik planda, çünkü stratejik planda olsa ortaya çok daha kaygı verici bir durum çıkardı. Ayrıca başbakanın konuşmasında çok küçük değişiklikler yaparak adı geçen dinsel kuruluşlarla defalarca bizzat telefon görüşmesi yapıp onlara halkın hükümeti kilisenizin ruhani açıdan doğru olmakla birlikte İlan edilen cenaze törenine yol açabileceği sonuçları etraflıca düşünmeden katılmasından, bu hareketin politik destek verme anlamına çekilip o yönüyle kötüye kullanılma riski taşıması. Öyle olmasa bile başkent halkının önemli bir kesiminin yasal ve anayasal demokratik otoriteye karşı gösterdiği inatçı ve sistemli saygısızlığa ideolojik destek vermek gibi algılanabilme olasılığı nedeniyle üzüntü duyacaktır demesinin de bu sonuca etki etmediğini söylemek güç doğrusu. Dolayısıyla cenaze töreni bütünüyle laik bir uygulama içinde gerçekleşti ama bu, sağdan soldan bazı sessiz duaların farklı göklere doğru yükselmediği ve yukarıda olumlu bir sempatiyle kabul edilmediği anlamına gelmez elbette. Mezarlar henüz boşken biri, kuşkusuz en iyi niyetlerle bir konuşma yapmak üzere yaklaştığında, cenaze alayı buna hemen karşı çıktı. Söylev istemiyoruz, burada herkes kendi üzüntüsüyle baş başa ve aynı acıyı yaşıyor. Duygularını oldukça net biçimde böyle ifade eden kişi haklıydı. Ayrıca hevesi kursağında bırakılan konuşmacının kafasındaki düşünce tam tamına öyle olsa da erkek, kadın ve daha bir yaşam öyküsü bile olmayan küçük yaşta birçok çocuğa övgü düzmeye olanak yoktu. Meçhul askerlerin, insanların onlara borçlu olduğu ve bütünüyle hak ettikleri onurlandırmayı kabul etmek için yaşarken kullandıkları ada gerek duymadıklarını hepimiz düşünürüz ama burada yatan, çoğu tanınmaz halde birkaçının kimliği bile saptanamamış ölülerin bizden hala istedikleri bir şey varsa bu huzur içinde yatmalarını sağlamamızdır. Anlatının gerektiği gibi akması konusunda titizlenip tasalanan ve yukarıda sözü edilen ölülerin gerekli ve artık rutin hale gelmiş DNA testinden neden geçirilmediğini merak eden okurlara dürüst bir yanıt vermek gerekirse bu eksikliğin yalnızca bizim tam bir bilgisizlik içinde olmamızdan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Vatan millet nutuklarında sık sık ve büyük bir sıradanlıkla kullanıla kullanıla herkesin diline düşmüş değerinden çok şey yitirmiş, ölülerimiz sözcüğünü biz burada harfi harfine aynen kullanma cüretini gösteriyorsak bu, o ölülerin ne olursa olsun hepimize ait olduğunu ama hiçbirinin yalnızca bize ait olmadığını, dolayısıyla biyolojik olmayanlarda dahil tüm öğeleri değerlendiren bir DNA testi o yaşam sarmalını istediği kadar eşeleyip karıştırsın, ortaya çıkaracağı şeyin yalnızca öyle ya da böyle kanıtlanması gerekmeyen herkesin taşıdığı bir ortak özellik olacağını düşündüğümüz içindir. O adamın bildiğimiz kadarıyla kadın değil erkekti. Yukarıda aktardığımız gibi burada herkes kendi üzüntüsüyle baş başa ve aynı acıyı yaşıyor demesi için kendince güçlü nedenleri vardı. Bu arada mezar çukurları toprakla dolduruldu, çiçekler mezarlara hakkaniyetle paylaştırıldı. Ağlamak için nedenleri olanları etraftakiler kucaklayıp teselli etti. Bu kadar taze bir acı ne kadar teselli edilebilirse elbette her insan için, her aile için değerli olan varlık burada ama tam olarak nerede olduğunu kimse bilmiyor. Belki bu mezarın içinde, belki de şunda, en doğrusu hepsine birden gözyaşı dökmek, koyunlarını güden çoban insanın hiç tanımadığı birine ağlaması kadar saygıdeğer bir davranış olamaz. Demek de haklıydı. O çoban bu sözü nereden öğrendi? Gelin de söyleyeyim bakalım. 16. ayrımın sonu sayfa 153.